Ayrım 4.
Dünyamızın bazı bölgelerinde hala makineli tüfeğe şeytanların silahı olarak bakan ilkel insanlar yaşamaktadır. Öyleyse bir jet uçağı bu insanlara pekala melekleri taşıyan bir araç olarak görünebilir. Aynı şekilde bir el radyosundan çıkan sesleri tanrıların sesi sanabilirler. Bu ilkel ve saf insanlar bizlerin günlük hayatta kullandığı teknik araçların öyküsünü efsaneler biçimine sokarak babadan oğula aktarmaktadırlar. Gökten gelen tanrıların resimlerini yaşadıkları mağaralara çizmektedirler. Tıpkı binlerce yıl önceki ilkel insanların yaptığı gibi. Bir farklı ki, 20. yüzyılın ilkel insanı gördüğü uçakların resmini çizmektedir. Oysa binlerce yıl önce yaşayan ilkel insanlar çok başka uçan nesneler görmüşlerdi. Kohistan, Fransa, Kuzey Amerika, Sahra, Güney Rodezya, Peru ve Şili'de bulunan mağara resimleri varsayımımıza büyük katkıda bulunmaktadır. Bunlardan Sahra olanları Henry Lot adlı bir Fransız bilgini ortaya çıkarmıştı. Yüze yakın mağara duvarında rastlanan resimlerin ortak özelliği hepsinde hayvan ve insan şekilleri yanında kısa, şık elbiseler giymiş şekiller olmasıydı. Bu varlıkların ellerinde sopalar, sopaların üstünde de ne olduğu anlaşılmayan çantalar vardı. Bir duvarda hayvan resimleri yanında Lot'un isim babalığıyla Büyük Merih Tanrısı adını alan ve dalgıç elbisesine benzeyen elbiseler giyen bir yaratığın resmi bulunmuştu. Resmin 5 metre boyunda olması onu yapan vahşinin hiç de sandığımız kadar vahşi olmadığını açıkça gösterir. Çünkü yerden yüksekliği de göz önünde tutulunca bu resmin ancak bir yapı iskelesi kurularak yapıldığı ortaya çıkar. Mağara tabanının yüksekliğinde binlerce yıldır herhangi bir değişme olmamıştır. İnsan bu büyük Merih tanrısına bakınca hayal gücünü hiç zorlamadan bir uzay ya da dalgıç elbisesi giydiğini söyleyebilir. Kafasında güçlü ve geniş omuzlarından başlayan bir başlık vardır. Burun ve ağız yerine bir takım yarıklar göze çarpar. Eğer bu resim tek olsaydı şans eseri ya da ressamın çok geniş hayal gücü sonucu çizildiği düşünülebilirdi. Ancak bu garip varlığı gösteren şekiller Tasil'deki birçok mağarada ve az değişikliklerle Kaliforniya'nın Tulare bölgesi kaya resimlerinde de vardır. İlkel insanların ellerinden bu kadar gelebildiği için çarpık çurpuk şeyler çizdiği ileri sürülemez. Çünkü aynı mağara adamı hayvan ve normal insan resimlerini üstün bir beceri ve ustalıkla duvara işlemiştir. Bu da onun ne gördüyse onu çizdiğini gösterir. Kaliforniya bir mağara duvarında ilk bakışta çift çerçeveli bir hesap cetveli olduğu anlaşılan bir geometrik biçim vardır. Arkeologlar bunun tanrıları gösteren bir resim olduğunu ileri sürerler. İran'da Siyalk bölgesinde bulunan bir çömleğin üstünde kocaman dik boynuzları olan bilinmeyen türden bir hayvan resmi vardır. Olabilir, neden olmasın? Ne var ki bu boynuzların her birinde sağa ve sola doğru uzanan beşer helezon vardır. Arkeologlar bu resmede tanrı sembolü etiketini yapıştırmışlardır. Görüldüğü gibi tanrılar çok işe yaramaktadır. İnsanlar onların bilinmezliği ve olağanüstülüklerinden yararlanarak açıklanamayan bir dolu şeyi açıklayıverirler. Bulunan her biçim, bir araya getirilen her kırık çömlek, yeniden düzenlenen her kalıntı bir anda eski bir dine bağlanıverir. Eğer bulunan nesne var olan dinlerden hiçbirine uymuyorsa, silindir şapkadan çıkan tavşan gibi yepyeni, uyduruk bir din yaratılır. Her şey istenen biçime sokulmuştur. İnsanlar da, bilginler de rahattır artık. Ama ya Tasilli, Amerika ve Fransa mağara adamları gerçekten gördükleri şeyin resmini çizmişlerse, çubuklardaki, boyunlardaki helezonlar, ilkel insanın gördüğü antenlerse, var olmaması gereken şeylerin var olduğu bir gerçek değil mi? Daha önce de belirttiğim gibi, ilkel ressamlar gördükleri şeyi kusursuz olarak resimlerine geçirebilme yeteneğine sahiptir. Güney Afrika'daki Brandberg'li beyaz kadın resmi rahatlıkla 20. yüzyıl resimleriyle yarışabilir. Kadının üstünde kısa kollu bir kazak, bacaklarını iyice saran bir pantolon vardır. Ayrıca eldiven ve terlik giymektedir. Arkasında Elinde dikenli bir sopa tutan, çok karmaşık, maskeli başlık giymiş zayıf bir adam durmaktadır. Resim bir bütün olarak gerçekten çağımızda çizilmiş havası verir. Ancak Güney Afrika'da bir mağara duvarında bulunmuştur. İsveç ve Norveç mağara resimlerinde görülen tanrıların hepsinin tek tip tuhaf kafaları vardır. Arkeologlara göre bunlar hayvan kafalarıdır. İlkel insanların hayvanları hem kesip yediği hem onlara tapındığı gülünç ve saçma bir düşüncedir. Üstelik bu tanrıların yanında kanatlı gemiler ve sık sık çizilmiş tipik antenler de görülmektedir. Kafası boynuzlu, güzel elbiseli insan resimleri Brezilya, İtalya mağara duvarlarını süslemektedir. Kafası antenli, uzay elbiseli resimler dünyanın yalnız bir bölgesinde bulunsaydı onlarla ilgili bir tek söz bile etmezdim. Oysa bu resimler dünyanın hemen her bölgesinde vardır. Bu durum insanın aklına neden apayrı yerlerde yaşayan insanlar ortak özellikleri olan resimler çizmişlerdir sorusunu getirmiyor mu? Hele bu özellikler anten, elbise, başlık ve benzeri ise. Geçmişe 20. yüzyıl gözüyle baktığımızda ve arada kalan boşlukları teknoloji çağının getirdiği boyutlarla doldurduğumuzda tarihi örten kara perdenin aralandığını görüyoruz. Bundan sonraki bölüm kutsal kitapların varsayımımız açısından incelenmesiyle ilgilidir. Sanıyorum ortaya çıkan gerçekler tarih araştırmacıların devrimci soruları susturma isteğini engelleyecektir. 4. bölüm. Tevrat, sırlar ve çelişkilerle doludur. Söz gelişi, yaratılış bölümü dünyanın oluşmasını tam bir jeolojik doğrulukla anlatır. Peki ama bu bölümün yazarları minerallerden bitkilerin, bitkilerden de hayvanların oluştuğunu nereden biliyorlardı? Yaratılış bölümü 26'da şöyle der. Ve Tanrı, kendi benzerliğimiz ve görüntümüzde insanı yaratalım dedi. Tek ve eşsiz Tanrı neden çoğul olarak konuşuyor? Neden ben değil biz, benim değil bizim diyor? Tanrı'nın kendi yaptığı işlerden söz ederken tekil şahısta konuşması gerekmez mi? Ve insan yeryüzünde çoğalmaya başladı ve kız çocukları doğdu. Tanrı'nın oğulları insanın kız çocuklarını beğendiler ve aralarından seçtiklerini eş olarak aldılar. Yaratılış bölümü 1-2. İnsanın kız çocuklarını kendilerine eş olarak alan Tanrı'nın oğulları kimlerdi? Tanrı bir tek olduğuna göre Tanrı'nın çocukları neyin nesiydiler? O günlerde dünyada devler yaşıyordu. Daha sonra Tanrı'nın oğulları insanın kızlarına çocuklar verdiler. Onlar eski ve şanlı insanlardan olma güçlü insanlar oldular. Yaratılış bölümü 4. Karşımıza yine insanlarla çiftleşen Tanrı'nın oğulları çıkıyor. İlk kez devlerden söz edilmesi de burada. Devler. Hemen bütün eski kitaplarda, Doğu ve Batı mitolojisinde, Tehanko efsanelerinde, Eskimo destanlarında sayfalarca yer kaplayan bir konudur. Bu bakımdan bir zamanlar gerçekten var olduklarına inanmamız gerekir. Acaba devler nasıl yaratıklardı? Dev binaları kuran, kocaman taşları oradan oraya sürükleyen atalarımız mı, yoksa teknik yetenekleri olan iri uzaylılar mı? Kesin olan bir tek şey var. Tevrat devlerden söz ediyor ve onları Tanrı'nın oğulları olarak tanımlıyor. Tanrı'nın oğulları ise insanlarla çiftleşiyor ve çoğalıyorlar. Yaratılış bölümü 1'den 28'e Sodom ve Gomorra felaketinin ayrıntılı ve heyecanlı öyküsünü anlatır. Bir akşam Lüt baba şehir kapısı yakınlarında otururken Sodom'a iki melek gelir. Anlaşılan Lut bu melekleri önceden tanımakta ve gelmelerini beklemektedir. Çünkü görür görmez geceyi evinde geçirmelerini teklif eder. Tevrat'ta şehir halkının bu yabancıları tanımak istedikleri yazar. Ancak yabancılar şehir zamparalarının cinsel isteklerini bir el hareketiyle yok etme yeteneğine sahiptirler. Ayrıca kötülük yapmak isteyenlerin gözlerini kör edebilmektedirler. Yaratılış bölümü 12-14'e göre melekler, Lut'a yanına karısını, oğullarını, kızlarını, damatlarını ve gelinlerini alarak son hızla şehirden ayrılmasını, çünkü bir süre sonra şehrin yok edileceğini söylüyorlar. Aile üyeleri bu garip uyarıya inanmak istemiyor ve Lut'un soğuk şakalarından biri olduğunu ileri sürüyorlar. Buradan sonrasını Yaratılış bölümünden izleyelim. Ve sabah oldu. Melekler aceleyle Lut'a seslendiler. Kalk, karını, buradaki iki kızını al. Yoksa kalanlarla birlikte yanıp gideceksin. Ve o, oyalanınca ellerini ellerinin üstüne koydular. Karısının ve kızlarının da ellerini tuttular. Tanrı ona merhamet ediyordu. Ve onu önlerine kattılar ve şehrin dışına çıkardılar. Daha da ileride gidince, kaçın, yaşamak istiyorsanız kaçın. Sakın arkanıza bakmayın. Sakın düzlükte kalmayın. Dağlara kaçın. Yoksa mahvolursunuz dediler. Çabuk ol, daha uzaklara kaç. Çünkü uzaklara kaçmazsan seni kurtaramam. Görüldüğü gibi meleklerin yerli halkça bilinmeyen bir gücü vardır. Telkin edilen acele ve Lut ailesinin götürüldüğü hız da ayrı düşüncededir. Lut işi ağırdan alınca eline yapışıp sürüklemeye başlarlar. Çok geç olmadan kaçmalıdırlar. Lut ailesi dağlara gitmeli ve asla arkasına dönüp bakmamalıdır. Ancak burada dikkati çeken bir nokta vardır. Lut, meleklere fazla bir saygı göstermemekte ve ikide bir de durarak karşı koymaktadır. Dağlara kaçamam, varsın kötülük gelsin öldürsün beni. Bir süre sonra melekler kendileriyle gelmezse onu kurtaramayacaklarını yeniden söylerler. Sodom'a gerçekte ne olmuştu? Her şeye kadir olan Tanrı bir tarifiye, bir zaman ölçüsüne mi bağlıydı? Değilse meleklerin acelesi neydi? Yoksa şehir saate bağlı bir güç kaynağıyla mı yok edilecekti? Geriye sayma işlemi mi başlamıştı? Öyleyse patlama anı yaklaştıkça melekler de can kaygısına düşüyorlardı. Lüt ailesini güvenlik altına almak için daha kolay bir yöntem yok muydu? Neden her şeye rağmen dağlara kaçılmasında ısrar ediyorlardı? Ve neden hiç durmadan asla arkalarına bakmamaları emrediliyordu? Biliyorum, bu sorular konunun ciddiyetine biçimsiz düşer gibi görünüyor. Ama Japonya'ya iki atom bombası atıldı atılalı, bu tür bombaların ne ölçüde zararlar doğurduğunu ve canlı varlıkları nasıl öldürdüğünü ya da ölüm ölçüsünde hasta ettiğini çok iyi biliyoruz. Öyleyse sorularımıza karşılık bulmak için Sodom ve Gomorra'nın bir tasarı uyarınca, yani bilerek nükleer bir patlamayla yok edildiğini düşünelim. Belki de melekler şehirde bulunan tehlikeli bölünebilir maddeleri yok etmek, bu arada bir taşla iki kuş vurarak davranışları hoşlarına gitmeyen bir insan soyunu ortadan kaldırmak için bu işe girişmişlerdi. Patlama zamanı kararlaştırılmış ve geri sayma işlemi başlamıştı. Lut ailesi gibi kaçması ve kurtulması gerekenler dağlara götürülmüştü. Çünkü kayalar tehlikeli ışınları büyük ölçüde emerek az zararlı duruma getirebilirlerdi. Ve hepimiz hikayenin sonunu biliyoruz. Lut'un karısı döndü ve atom patlamasının oluşturduğu güneşten defalarca parlak ışığa baktı. O anda düşüp ölmüş olması günümüz insanını, özellikle atom bombasının ne olduğunu bilenleri hiç şaşırtmayacaktır. Sonra Tanrı Sodom ve Gomorra üzerine kükürt ve ateş yağdı. Felaketin öyküsü Yaratılış bölümü 27-28'de şöyle sona bağlanıyor. Ve İbrahim sabah erkenden kalkarak Tanrı'nın önünde durduğu yere gitti. Ve Sodom ve Gomorra'ya, düzlükteki topraklara baktı. Ve gördü ki şehrin dumanları ocak dumanları gibi göğe yükselmektedir. Babalarımız kadar dindar olabiliriz. Ama hiç olmazsa onlar kadar saf ve körü körüne inanmış değiliz. En iyi niyetimizle bile her yerde bulunan, her şeye kadir olan mutlak bir Tanrı'nın yaptığı işin sonunun nereye varacağını bilmediğini kabul edemeyiz. Tanrı insanı yaratmış ve eyleminden memnun kalmıştı. Ama herhalde bir süre sonra pişmanlık duymuş olmalı ki yarattığı insanları yok etmeye karar verdi. Çağımızın aydını bu çelişkiyle birlikte bir şefkatli babanın nasıl olup da sayısız oğlunu ölüme yollarken Lüt ailesi gibilerini kayırdığı konusunda kuşkuya düşmelidir. Tevrat'ta Tanrı'nın ve meleklerin gökten korkunç gürültülerle ve dumanlar saçarak indiği birçok bölümde değişik kişilerin ağzından pek etkileyici biçimde anlatılır. Bunların en ilginçlerinden birini Peygamber Hezekiel anlatıyor. Ve 30. yılda, 4. ayda, ayın 5. gününde ben Kebar Irmağı yanında sürüngenler arasında iken vaki oldu ki gökler açıldı. Ve baktım ve işte kuzeyden buran yeli durmadan ateş saçan büyük bir bulut geliyordu. Çevresinde parıltılı ve ortasında sanki ateş ortasında ışıldayan maden. Ve onun ortasından 4 canlı yaratık benzeri çıktı. Ve onların görünüşü şöyleydi. Onlarda insan benzeyişi vardı. Ve her birinin 4 yüzü vardı. Ve onlardan her birinin 4 kanadı vardı. Ve ayakları doğru ayaklardı. Ve ayaklarının tabanı buzağı ayağının tabanı gibiydi. Ve cilalı tunç gibi pırıldamaktaydılar. Görüldüğü gibi Hezekiel aracın yere nasıl indiğini ayrıntılarıyla anlatıyor. Kuzeyden ışıklar saçan, parıldayan bir şey çöl kumlarını havalandırarak yaklaşıyor ve yere konuyor. Tevrat 2'de 1'de Tanrı'nın her yerde bulunduğunu belirtir. Öyleyse Tanrı burada neden belirli bir yönden geliyor? Hem her şeye kadir olan Tanrı'nın istediği yere gitmesi için bu kadar gürültülü patırtı çıkarmasına gerek var mıdır? Durumu biraz daha aydınlatmak için Hezekiel'in tanıklığını izleyelim. Ben canlı yaratıklara bakarken işte canlı yaratıkların yanında onların her yüzü için yerde bir tekerlek vardı. Tekerleklerin ve yapılarının görünüşü zümrüt gibiydi. Ve dördünün benzeyişi ve de görünüşleri ve de yapıları sanki tekerlek içinde tekerlek. Yürüdükleri zaman dört yanlarına da gidiyorlardı. Dönmeyerek yürüyorlardı. Tekerlek çemberleri ise yüksekti ve korkunçtu. Ve dördünün çemberleri çepeçevre gözlerle doluydu. Ve canlı yaratıklar yürüdükçe tekerlekler onların yanında yürüyorlardı. Ve canlı yaratıklar yerden yükseldikçe tekerlekler yükseliyorlardı. Anlatımın şaşırtıcı ölçüde güzel olduğu göze çarpıyor. Hezekiel tekerlek içinde tekerlek olduğunu ve tekerleklerin yürürken dönmediklerini söylüyor. Tekerleklerin çok hızlı dönmesi yüzünden oluşan çok belirgin bir göz yanılması. Anlaşılan Hezekiel, Amerikalıların bugün çölde ve bataklık bölgelerde kullandıkları araçların bir benzerini görmüştü. Bu durumda tekerleklerin kanatlı yaratıklarla birlikte havaya yükselmesi de açıklığa kavuşuyor. Çünkü çok amaçlı araçlar, söz gelişi bir amfibik helikopter havalandığı zaman doğal olarak tekerleklerini de beraberinde götürür. Hezekiel'i dinlemeye devam edelim. Ve bana dedi, Ademoğlu, ayak üzerine dikil de seninle söyleşeyim. Ve arkamdan Rabbin izzeti kendi yerinden mübarek olsun diye büyük bir gürleme sesi işittim. Ve canlı yaratıkların kanatları birbirine dokundukça onların sesini ve yanlarındaki tekerleklerin gürültüsünü büyük gürleme sesini işittim. Hezekiel aracın kesin tarifini yaptıktan başka nasıl havalandığını da anlatıyor. Tekerlek ve kanatların büyük gürleme sesi çıkardığını söylemesi onun bu olaya kesinlikle tanıklık ettiğini gösteriyor. Tanrılar Hezekiel'le konuştuktan ve ülkenin yasalarını düzeltmesini emrettikten sonra onu yanlarına alarak götürüyorlar ve korkmamasını, yurdunu henüz yüzüstü bırakmadıklarını söylüyorlar. Bu olay Hezekiel'i öylesine etkilemiş olmalı ki aracı değişik bölümlerde bıkmadan, usanmadan anlatmaya devam ediyor. Üç yerde daha dört yöne gidebilen ve giderken dönmeyen tekerleklerden söz ediyor. Özellikle etkilendiği nokta aracın çepeçevre gözlerle dolu olması. Tanrılar ona gözleri olduğu halde görmeyen, kulakları olduğu halde duymayan bir asi evinin ortasında oturduğunu söylüyorlar. Yurttaşları hakkında iyice aydınlandığını görünce bu tür ziyaretlerde hep olduğu gibi yasalarla ilgili öğütler, emirler ve düzgün bir uygarlık için gereken ipuçları vererek gidiyorlar. Hezekiel görevini benimsiyor ve tanrıların emirlerini yaymaya koyuluyor. Bir kez daha değişik sorularla karşı karşıyayız. Hezekiel ile kimler konuşmuştu? Bunlar nasıl yaratıklardı? Kelimenin geleneksel anlamıyla Tanrı olmaları imkansızdı. Çünkü bir yerden ötekine gitmek için araç kullanıyorlardı. Böylesine bir hareket ise her şeye kadir olan Tanrı ile kesinlikle bağdaşmıyordu. Bu olaya uygunluğu bakımından yine Tevrat'ta anlatılan bir teknik buluşu ayrıca inceleyelim. Çıkış 10'da Musa ahit sandığının yapımı konusunda Tanrı'nın verdiği kesin emirleri anlatır. Talimatlar çok açıktır. Ölçüler, pervaz ve çemberlerin nereye, nasıl takılacağı, hangi madenlerin kullanılacağı apaçık ve kesin olarak belirtilmiştir. Bunda amaç her şeyin Tanrı'nın istediği gibi olmasını sağlamaktır. Öyle ki Tanrı birkaç sefer Musa'yı yanlışlık yapmaması konusunda uyarır. Bak ve dağda sana gösterilen örneklere göre yap. Ayrıca Tanrı Musa'ya kendisiyle sandığın üzerindeki kefaret örtüsü aracılığıyla konuşabileceğini söyler. Hiç kimse der sandığının yanına yaklaşmamalıdır ve sandığın taşınması sırasında giyilmesi gereken şeyleri ve özellikle ayakkabıları ayrıntılarıyla anlatır. Bütün bu uyarmalara rağmen bir aksilik olur. Davut sandığı Uzza ile birlikte bir öküz arabasına bindirir. Ancak yolda giderlerken öküzlerden biri tökezler ve sandık düşecek gibi olur. Bunun üzerine Uzza atılarak sandığı tutar ve yıldırım çarpmış gibi birdenbire ölür. Sandık kuşkusuz elektrik yüklüydü. Eğer Tevrat'taki talimatlara uyarak sandığı yeniden yaparsak yüzlerce volt gücünde bir elektrik akımı doğacaktır. Biri pozitif, öteki negatif yüklü olan iki altın tabaka kondansatör görevi yapacaktır. Kefaret örtüsü üzerine yerleştirilen iki altın kerubinden birinden mıknatıs olması halinde de ortaya güzel bir hoparlör çıkacaktır. Belki de kerubinlerin içinde uzay gemisiyle Musa arasında bağlantı sağlayacak bir telsiz aracı vardı. Hatırladığım kadarıyla Ekedoks'un çeşitli bölümlerinde sandıktan kıvılcımlar çıktığı ve Musa'nın öğüt ve yardıma ihtiyacı olduğu zaman bu ileticiden yararlandığını yazar. Musa, Tanrı'nın sesini duyabilmekte ancak onu görememektedir. Bir keresinde Tanrı'ya kendisini göstermesini söyler. Tanrı'nın karşılığı şudur. Ve dedi, yüzümü göremezsin çünkü insan beni görüp de yaşayamaz. Ve Rab dedi, işte yanımda bir yer var ve kaya üzerinde duracaksın. Ve vaki olacak ki izzetim geçtiği zaman seni bir kayanın kovuğuna koyacağım. Ve ben geçinceye kadar seni elimle örteceğim ve elimi kaldıracağım ve arkamı göreceksin ama yüzüm görünmeyecek. Eski yazılarda bu olayın inanılmaz benzerleri vardır. Örneğin Gılgamış Destanı'nın 5. tabletindeki bu destan Sümer kaynaklıdır ve Tevrat'tan çok önce yazılmıştır. Hemen hemen aynı cümleye rastlıyoruz. Hiçbir ölümlü tanrıların yaşadığı kutsal dağa gelemez. Tanrıların yüzünü gören ölmelidir. İnsanlık tarihini anlatan başka eski kitaplarda böyle cümleler vardır. Neden tanrılar kullarıyla yüz yüze gelmekten kaçınıyorlardı? Neden maskelerinin düşmemesi için bu kadar çaba harcıyorlardı? Neden ya da nelerden korkuyorlardı? İnsanın aklına ister istemez Tevrat'taki bu olayın doğrudan doğruya Gılgamış Destanı'ndan alınmış olabileceği geliyor. Bu düşünüş fazlasıyla mantıklıdır. Çünkü Musa Mısır saraylarında büyümüş ve Mısır kültürünün temel taşı olan gizli kitaplardan bol bol yararlanma imkanı bulmuştu. Bu kitaplıklarda Gılgamış Destanı da elbette yer alıyordu. Belki Tevrat'ın yaşı hakkında da kuşkuya düşmeliyiz. Çünkü çok daha sonra yaşayan Davud'un 6 parmaklı ve 6 tırnaklı bir devle savaştığı 2 Samuel uzun uzun anlatılmaktadır.